neyse adımız bile
yemek
uygun
yemek için. Yemek.
Hayatın sesleri. Seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Hem de öyle güzel buluştuk, öyle tatlı bir musiki eşliğinde buluştuk ki sizleri de bekliyoruz yayınımıza. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, az önce dinlediğiniz o inanılmaz müzik, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Kanun Sanatçısı, bestekar Göksel Baktagir'in maharetli ellerinden ulaştı sizlere. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
O kadar büyük mutluluk ki bizim için, biz günlerdir Sayın Baktagir'in bu stüdyoda sizlere kanun çalması için inanın zaman kolluyorduk. Çünkü o kadar yoğun ki İstanbul'da, Ankara'da yakalayıp da onu stüdyomuzda ağırlamak, bu muhteşem eserleri bir de canlı olarak sizlere ulaştırmak en büyük emellerimizden biriydi. Şükür ki bugün buradasınız, bizimlesiniz.
Ben çok teşekkür ederim. Aslında dediğiniz gibi çok gecikmeli bir buluşma oldu ama kısmet bugüneymiş. Sonuçta dediğiniz gibi sanat alanında müzik sanatını tanıtmak üzere kendi ölçeğimizde uzun yıllardan bu yana yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bazen yükümüz biraz fazlalaşsa da biz bundan tabii ki memnunuz. Kısa zaman dilimi içerisinde Ankara'ya gelişimiz çok da geniş zamana da yayılmadığı için o sıkışık pozisyonlarda da olsun istemedim. Kısmet bugüneymiş. Ben de mutluluğumu ifade etmek istiyorum
size. Mutlu bize. Ayaklarınıza sağlık. Şimdi biz yurt dışına yayın yapan bir radyoyuz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM. Ve yurt dışındaki vatandaşlarımız aslında Türk müziğine o kadar hasret, o kadar arzu ediyorlar ki dinlemeyi, duymayı. Canlı canlı şu an onlara sesimizi ve sizin kanununuzun o harika sesini ulaştırıyoruz. Ama öncesinde bugünlere nasıl geldiniz? Kanunla tanışmanız nasıl oldu? Biraz şöyle sizi çocukluk günlerinize götürsek.
Tamam.
Gidebilir miyiz?
Tabii ki. Ben kendimi çok şanslı görüyorum çünkü doğduğum il Kırklareli. Üç çocuklu bir ailenin son üyesi olarak dünyaya gelmişim. Müziğe bireysel olarak başlangıç sevgili babam Muzaffer Baktagir ile birlikte başlamış. Kendimi bildim bileli bizim çocukluğumuzda evimizin adeta her odasında bir Türk musikisi enstrümanı bulunurdu. Ve babam da kendi çapında birçok enstrümanı icra ederdi. Dolayısıyla o doğal ortam içerisinde müzik kokan, müzikle ve müzik aletlerinin yoğun olduğu ev ortamında çok büyük bir şans kapısı aralandı bizim için. Yeteneğimizin de o doğrultuda olması sebebiyle ortanca ablam ve ben çok küçük yaşlarda müziğe başladık. Klasik bir başlangıçtır. Mandolin ile başlayan bir müzik yolculuğumuz var. Ardından Sivaslı bir bağlama ustası Kırklareli'ne geliyor görevi sebebiyle ve bir bağlama dükkanı açıyor. Babam da o dönemde oğluma ben bir hediye olsun düşüncesiyle bana Jura'nın bir büyüğü kendi boyuma da uygun küçük bir bağlama satın alıp hediye etmişti. Bu arada kanun da aslında evimizi kaplayan bir enstrümandı ve babam hep kanuna aslında işaret etmesine rağmen bağlamayla tanıştığım günden beri o dönemlerde 4
kaç
yıl boyunca 10 yaşında bağlamayla tanıştım. 14 yaşına kadar tam bir bağlama sevdalısı oldum. Yani babam her seferinde haydi oğlum biraz kanun çal diyordu. Sonradan da düşünüyorum şimdi kanun çok zengin imkanlara sahip bir enstrüman. Bir taraftan da müşkül tarafları var. Seyrek çalınan bir enstrüman daha pahalı, daha dediğim gibi zor bir
çok
enstrüman
zor,
olduğu
çok,
için
çok.
Benim geleceğimin belki daha garanti olabileceğini düşünerek tatlı bir empozesi vardı kanuna karşı. Çok kısa dönem içerisinde yani o 4 yılın sonunda birkaç gün beni yatıran bir hastalığım olmuştu. O dönemde de babam benim bağlamamı ihtiyaç sahibi olan bir yakınına hediye etmiş.
Aha.
Ben nasıl olsa oğlumu alırım düşüncesiyle ama zannediyorum bu da bir planlanmış bir şeydi gibi
kanuna
geliyor.
Kanuna geçişte değil mi?
Çünkü ben buna müzikte şifayı kapmak diyorum. Ben zaten o 4 yıl içerisinde ve bunun öncesi başlangıcında müziğe ciddi anlamda bir sevdalanmıştım. Baktım bağlama yok iyileştiğim zaman. Ortada bağlama yok ama ben bir şey yapmalıyım. Çok direkt bir başlangıcım olduğunu biliyorum kanuna. 14 yaşından bugüne kadar kanunla tanıştığım günden itibaren başka hiçbir enstrüman arayışım olmadı. Yani sazımı bulduğum döneme denk gelmiş oluyor kanun.
Belki babanızın bilerek ya da belki de bilmeyerek yapmış olduğu aslında bir hayır işi belki de sizi bugünlere
yönlendirdi.
Bugünlere
belki
getirdi.
Geleceği gördü bu manada. Evet. Ki tabii ki bağlama da bizim öz enstrümanlarımızdan bir tanesidir. O alanda da mutlaka bir yere belki gelecektim ama dediğim gibi o müşkül taraflarını görerek Türkiye'de de çok fazla icra edilme zorluğu olan bir saz olduğu için biraz garanti olsun, biraz uğraşsın düşüncesiyle. İyi ki de yönlendirmiş çünkü o dönemde de şöyle aklıma geldiği için tekrar etmek isterim bu şeyi. Bazı yerlerde de aynı yaşadığım hikayeleri anlatmış oluyorum. Bağlama çaldığım dönemde mızraplı enstrümanlardan mesela udu denemiştim. Biraz keman denemiştim. Ama kanunla tanıştığım günden itibaren
elinizden
bütün enstrümanlar bir kenara çekildi. Yani o derece bütünleştiğimi hissettim. Ve artık benim yolculuğum bu güzel büyülü enstrümanın sırlarını çözme yolculuğum oldu. Şükür ki bugünlere kadar geldik. Yaklaşık 38 yıldır
Direkt olay.
Yarenliğimiz devam ediyor aslında.
Maşallah, Allah nazardan saklasın. Biz gerçekten hani böyle evde kendinizi dinlendirmek istediğiniz zamanlar olur. Ben hep ne zaman dinlenmek istesem ya bir Göksel Baktagir'in Saz Semaisi'ni şöyle dinlesem diye açtığım zamanları bilirim. Önceden benim de Türk sanat müziğiyle ses olarak ilgim oldu. Çok da severim Türk sanat müziğini ayrıca. Ama o ne zaman hani dinlenme istediği uyansa içimde Göksel Baktagir'in Saz Semaisi'dir benim için. Muhayyer Kürdi Saz Semaisi, Kürdili Hicazkar, Hicaz Saz Semaileri inanılmaz beni o anda o ruh halinden koparıp bambaşka bir dünyaya götürür.
Ne mutlu bize o zaman.
O yüzden gerçekten iyi ki o çocukluğunuzda başlayan sevda bugünlere gelmiş. Nice besteleriniz var, nice eserleriniz var. Hepsini konuşacağız ama ben biraz kanunu bize anlatmanızı rica edeceğim.
Tamam.
Gerçekten çok zor. Şimdi sevgili dinleyiciler, mutlaka siz de kanun enstrümanını en azından görsel olarak tanışmışsınızdır ama tüm bu sohbeti biz değerli konuğumuz dizlerinin üzerinde oldukça fazla da bir ağırlığı taşıyarak yapıyor. Yani sanıyorum bütün bu yayın boyunca siz bir yandan da aslında fiziksel olarak bir yorgunluk çekmek durumunda kalıyorsunuz.
Şimdi tabii sol tarafta bizim mandal adını verdiğimiz bir tertibat var ki Türk musikisinin ses sistemi içerisinde o çeyrek sesler olarak da yorumladığımız Batı müziğinde olmayan o aralıklar, o kadar ince aralıklar ki biz notaları Türk müziğinde perde olarak tanımlıyoruz. Mandalları sayesinde de çok zengin bir imkan sunan çok değerli bir enstrüman kanun. 9. ve 10. yüzyıllar arasında yaşamış musiki bilgini Farabi tarafından icat edildiği söylenmekle birlikte bazı kaynaklarda antik çağda Sümerliler tarafından kullanıldığına dair bir takım bilgiler de mevcut. Bu enstrüman 19. yüzyıldan sonra aslında o mandal tertibatının devreye girmesiyle daha önceki dönemlerde kiriş dediğimiz bağırsak teller kullanılıyordu. Şimdi üzerinde 78 tane teli olan bir sazı düşünün. O dönemde kiriş tel her ortamda akort salıyor. Onun müşküllüğü oradan da geliyor ama bir taraftan da çok büyük bir avantajı var. Türk musikisi derin kalbe hitap eden, derinliği olan bir müzik. O kiriş teller aslında daha kalbi seslerin çıkmasına imkan tanıyan sesler. Ama bu kadar çok fazla telli bir sazın da kiriş telli artık günümüzde olması neredeyse mümkünatı yok. Son zamanlarda misina tellerle akort probleminin çözüldüğü ve değerli yapımcılar ve icrakarlar aracılığında yeni yöntemlerle, tekniklerle bu enstrüman adeta hem Türk müziğine hizmet eden hem de bir ucuyla birçok müzik türünde kendisine vücut bulabilen bir enstrüman. Özellikle genç jenerasyon içerisinde kanuna sevdalı, bu yolculuğa dahil olan birçok gencimiz var. Çok da kabiliyetli gençlerimiz var. Bu da bizim mutluluğumuz oluyor.
Biliyorum siz yalnız gençler değil, 8 yaşından başlayan o müzik sevdalısı çocuklarımıza da bu anlamda eğitimler veriyorsunuz.
Doğru, o bizim sevdamız kesinlikle. Biz her şey temelden başlar diyoruz ya, çocuklarımıza o makam müziğimizi biz şu anda mevcut okullardaki blok flütlerle, orklarla öğretmemiz mümkün değil. Nitekim aslında bugün problemimiz şudur, müfredatımızda bizim o makamsal ezgilerimiz de var. Ancak biz misal aklıma geldi tren gelir hoş gelir. Şimdi o makamsal bir ezgi fakat biz onu yıllardan bu yana işte dediğim blok flütle, orklarla binde bir belki hocamız bir bağlama çalıyorsa ya da bir Türk müziği enstrümanı referans enstrümanları çalıyorsa ancak o kulaklara duyurulabildi. Şimdi kanun ise mandalları sayesinde sabit perde taşıdığı için bu mandallardaki bir ölçü vardır o makamsal müzik referansına. Mini kanun projesi geliştirdim ben. Bu projeyi çok değerli buluyorum. Çünkü en üst makamımızın bize layık gördüğü 2017'nin sonunda Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik alanında ödüle layık görüldüğüm zaman ben kürsüde o konuşma hakkımı tamamen mini kanun üzerine yaptım. Çünkü bizim de ülkemizde bu enstrüman hem icra olarak hem yapım olarak başı çeken ülkeyiz. Aslında coğrafyaya baktığımızda Arabistan'da icra ediliyor, İran'da, Ermenistan'da, Azerbaycan'da, Yunanistan'da Şimdi Japonya'dan bile yaptığımız dönemsel workshoplarımıza gelen bu saza sevdalı öğrencilerimiz oluşmaya başladı. Ama o temel başlangıçta tam bir referans enstrümanı. Dolayısıyla ben onun sevdasına uzun yıllardan beri düşmüş bir insanım. Ama bu büyük kanun
o küçücük çocuklar bedenleri
için çok hem ağır, ağır, bizim için bile ağır inanın.
Evet.
Daha küçültülmüş ama onların lisanından, onların algılama kapasitesine uygun bir pedagojik yaklaşımla, yöntemle bir ilk adım kitapçığı hazırladım. Eğitim kitapçığı. İnşallah bu sevdamızı hayata geçirmiş oluruz. Aslında üst makamlarımız bu manada bizi destekleyici, Cumhurbaşkanımızın da kendi konuşmasında ciddi manada olumlu sözleri oldu. Benim hedefim ki ben de kendi çapımda aslında şu anda Ar-Ge çalışması yaptığımız, bitirdiğimiz kanunlar var. Pilot yerler seçerek bu büyülü enstrümanın temel eğitime katkısı anlamında kendi yöntemimi geliştirerek uygulayacağım çalışmayı başlatmak istiyorum. En çok önemsediğim proje bu proje. Ben istiyorum ki bu saz birçok demiyorum yani bütün müzik sınıflarımızda her öğrencinin elinde kanun olsun şeklinde bir söylemim yok. Ama Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı her okulumuzun müzik sınıflarında mutlaka referans sazı olarak olması gereken bir saz. Ve sınıflardan tespit edilecek yetenekli öğrencilerle ders dışı egzersizle birlikte bu makamsal müziğin referans enstrümanıyla çocuklarımızı tanıştırmamız lazım.
Evet.
Dolayısıyla inşallah bu projemiz başlayacak. O söylemimizle birlikte çok güzel bir hareketlenme oldu. Mesela sizin de bildiğiniz gibi şimdi bağlamalarımız girdi. Güzel Sanatlar Lisesi'lerinde.
Evet, evet.
Hatta benim kızım da Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyor. Zorunlu bir enstrüman olarak katılmış oldu. İnşallah mini kanunumuz da hak ettiği yeri bulur.
Siz de kızınıza 4 yıl sonra o bağlamayı birine hediye edip de acaba kanuna yönlendirir
zaten kızım
misiniz?
Bir taraftan keman çalıyor. Onun geçmişi kemanla başlamıştı. Ana sazı keman. Belki ileride neden olmasın?
Neden olmasın?
Yani kendisi
ama
severse.
Bu sefer bilerek mi olacak, bilmeden mi olacak?
Yok,
bu sefer bilerek olacak.
Ben artık onun tercihine bırakarak inşallah.
İnşallah. Şimdi programın başında o dinlediğim saz semailerini bir de canlı dinlemeyi ben kendi adıma çok arzu ederim. Eğer sizi yormazsam dinleyicilerimize armağan eder misiniz? Hangi makamda olsun istersiniz, hangisini çalmasını isterseniz
siz
karar verin.
O zaman şöyle bir şey yapalım. Konu kanundan açılmışken tabii ki derdimiz bu enstrümanın aynı zamanda o yolculuğa dahil olan icrakarlarına bir şey sunabilmek. Yani tekniğini geliştirmek adına tasviri bir eser bestelemiştim. Adı Dalgalar. Aslında ben musikiyi okyanusa benzetiyorum. Yani bir okyanus düşünün, uçsuz bucaksız derinliklere ve zenginliklere sahiptir. Ve dibe daldıkça daha derin ve duru seslere ulaşırsınız musikide. Benim ise şu anda icra edeceğim eserin adı Dalgalar. Dalgalar üsttedir, herkesin görebileceği seyirdedir. Dalgaların zaman zaman hırçınlığını, zaman zaman kıyıya naif vuruşunu resmetmeye çalışacağım. Tasviri bir beste, son derece modern tınılarla yaptığım bir beste. Burada diğer parmaklarıma bir takım görevler
düşüyor.
Bu belirli aralıklar biz interval diyoruz. Onlara çocuğun icracının alışması için çok katkı sağlayan bir eser. Dolayısıyla dinleyicilerimiz dinlerken bir taraftan da aslında resmetmelerini hayal ediyorum. Öyle bir vurgu yaparak bu eseri icra
edeyim.
O
zaman gözlerini kapatsınlar ve dalgaların büyüsüne kendilerini kaptırsınlar. Büyük bir zevkle dinliyoruz. Buyursunlar. Thank you. müsaadenizle bütün dinleyicilerimizin adına alkışlıyorum. Ellerinize, yüreğinize
teşekkür
sağlık.
Teşekkür ederim, sağ olun.
Bu arada yalnızca dalga sesi duymadım ben. Martı sesi de duydum.
Geldi değil mi?
Geldi.
İşte o tasviri eseri o empatiyi güçlendirmek adına o zaman içerisinde kendi geliştirdiğim bir teknik. Esere hizmet ediyorsa tekniğiniz, çünkü burada bir espri var. Bu martı sesi, çünkü benim de aslında sanatçı ne yapıyor? Çok iyi hatırlıyorum, benim hedeflediğim, artık o müzik yoluna girdiğim yıllardan sonra hedefim konservatuara girebilmekti. 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler bölümünü kazandığımda benim artık akademik yolculuğum başladı. Halam da uzun yıllardan bu yana Üsküdar'la, Üsküdar Fıstık Ağacı'nda. Çok iyi hatırlıyorum, 2 yıl halamın evinde kaldım. Her gün Beşiktaş'a Üsküdar'dan vapurla geçmek öyle büyük bir keyif.
Bilmez
İstanbul'u
miyim?
Yaşamak, çay, simit, martı sesi, evet. Vapur sesi. Dolayısıyla benim hayatımı aslında ben onları fotoğrafladım farkında olmadan. Yıllar içerisinde de o fotoğrafı bu bestelere katmış oldum. Bir teknik oluştu. Yani martı sesini gerekli yerde kendi yöntemimle uyguladığımda o aslında müziğe hizmet etmiş oluyor.
Evet, çok güzel. Evet. Şimdi öyle güzel tasvir ettiniz ki tam benim de bir süre İstanbul Radyosu'nda çalışma şansım oldu. Evet. Aynen, ben de karşı tarafta oturuyordum. Harbiye'de İstanbul, evet. Radyomuz. İki yaka arasında o vapurla gidip
ne
gelmek
güzel,
inanılmaz bir keyiftir. Ama şu anda sizin çaldığınız eserde tüm o keyfi aldım. Çok
ne
teşekkür
mutlu,
ediyorum.
Sağ olun.
Ellerinize,
teşekkür ederim.
Yüreğinize, emeğinize sağlık.
Sağ olun.
Bir şey daha hissettim ama bunu sanırım bildiğim için belki de biraz da. Sol el tekniği diye bir teknik olduğunu,
evet,
biliyorum,
evet.
Sizin uyguladığınız.
Evet.
Şimdi arada böyle tık tık diye.
Fark ettiniz değil mi?
Evet. Sanıyorum o uygulamadaki
aslında
sizin tekniğinizden,
evet,
kaynaklanıyor.
Şöyle. Ben konuşmamın başında çok şanslı olduğumu, babamın da ilk öğretmenim olduğunu da aslında burada vurgulamış olayım. Kendi çapında hani birçok gönlünü o kadar çok musikiye vermiş ki. Fakat yerinde durmamış, biraz keman, biraz ut, biraz kanun. İddia ediyorum tek bir enstrümanda kalsaymış aslında virtüöz olabilirdi. Zamanında askerlik öncesi TRT'nin stajyerlik imtihanını da kazanmış.
Öyle mi?
Fakat Trakya bölgesi böyle rahat, dedem rahmetli ya demiş askerden sonra boşu boşuna gitme işte burada. Böyle bir şey. Bizim mesleğimiz, dede mesleğimiz, ayakkabı imalatı ve tamiratı üzerine. Babam da o mesleği yapardı ama mesleğinden daha önde giderdi.
Musiki.
Şimdi ilk 6 dersi ben sevgili babam Muzaffer Baktagir'den aldım. Fakat Trakya bölgesi, yani o Rumeli kökenli bölgenin musikisine baktığımızda çok Rumeli türküleri, o derinlikli müzik çok müthiştir. İnsanı sarar.
Evet.
Ancak enstrümanlarına baktığımızda daha çok orada kaba zurna dediğimiz folklorik enstrümanlar çok ön plandadır. Dolayısıyla ben babamdan başka bir hoca bulamadım. Fakat gönlüm artık kanunla dolmaya başladığı zaman ne yaptım? Göz hırsızdır derler ya, çok iyi gözlemlemeye baktım. Sadece kanun icracılarını değil. Duyduğum bana yetmemeye başladı, sorguladım. Müziğin içerisindeki doğru çıkan notaların haricinde, çünkü duyuyordum, aynı notaları çıkartıyordum ama olmayan bir şey vardı. Düşünüyordum, onlar başka mızrapla çalınıyor. Herhalde 2 tane sağ, 1 tane sol derken ben aslında kendi aspirinimi kendim ima ettim.
Evet.
Yani bu çok uzun bir süreçtir ama ne oldu? Benim ana hedefe, özneye yerleştirdiğim şey sanattı. Yani bir enstrümandan iyi ton elde edebilmek kolay bir şey değildir. Bu enstrüman da 2 elle çalınan bir enstrümandır. 2 elinde çok önemi vardır. Fakat sağ elimizin biraz şanssızlığı, eşik dediğimiz sağ tarafta bulunan eşik, eşeğe yakın olduğu için daha metalik sesler çıkartır.
Az önceki martı sesinin,
evet,
olduğu yer.
Daha metalik sesler çıkar ama sol tarafa yöneldiğinizde daha kalbi sesleri elde edersiniz. Ben de solaklığımın avantajını kullanarak bunu bir tekniğe dönüştürdüm. Yani asimetrik bir teknik. Eğitime başladığım konservatuardaki kanun eğitim yöntemi boşta kalan ellerle icra şeklindeydi. O boşta kalan ellerle icrada vurguyu elde etmeniz neredeyse çok fazla mümkün değildir. Ama müzikte bir vurgu dediğimiz bir hadise var ki, o aslında nasıl ki biz konuşurken bazen grafiğimiz yükseliyor, bu olmalı çünkü o etkinin olması için. Dolayısıyla ben de bazen sağ sol sol, bazen tam tersi ama o kapalı sesleri elde etmek için de bir taraftan büyülü bir enstrüman var ama her mızrabınız aslında açık. Pırıl pırıl bir ses ama kapalı ses diye tabir edilen bir şey var eskilerin tabiri. Türk musikisinin o perde aralıklarında üstü örtülen gizemli bir tınısı vardır. O tınıyı mesela çok şanslı enstrümanlar var. Misal udu ele alalım. Udda belirli sayıda tel vardır. Ama o teller açık tellerden sonra hemen parmağınızı bastığınızda o kapalı seslere geçmiş oluyorsunuz. Oysa kanunda böyle bir imkan yok. Bütün sesler açık.
Evet.
Pırıl pırıl bir ses, tamam, bir yere kadar tamam. Ama Türk musikisine onu tavır ve üslup olarak yaklaştırmak için kendi tekniğimde sol elimin diğer parmaklarını da görevlendirerek adeta onların üstünü süpürerek bir teknik elde etmiş oldum. Şimdi ben uzun yıllardan bu yana aslında o tekniği öğrencilerimle paylaşmış oluyorum. Yani bir nevi bir kalıp dökmek gibi düşünün. Yani simetrik giden bir şey değil. Dediğim gibi buna çok ağırlık veriyorum. Bir taraftan besteler yapıyorum. O bestelerin büyük bir yüzdesi saz eseri. Çünkü ben bir enstrüman icracısıyım. Bu enstrümanın derdine düştüğüm zaman o bestelediğim eserlerde bu arada ilk üç albümümü de kendi cebimden karşılayarak yaptığımı da özellikle vurgulamak isterim. Bunun bana avantajı ne oldu? Ben müzik camiasında icracı olarak sıyrılmaya başladığımda bazı firmalar bana teklifte bulunmuştu. Yani sana işte bir albüm yapalım, işte bir saz eseri. Onlar yapacaktı masrafı. Benim için belki o öğrencilik yıllarımda çok değerli bir şeydi.
Evet,
fakat ben bunu arzu etmedim. Çünkü o teklifin ikinci kısmı da şuydu. İşte stüdyoya gireceğim, kaydı oluşturacağım. Ertesi gün o kaydı onlara teslim edeceğim. Yani
emeğimi vereceğim gibi ama bir his belki.
Bu kadar kısa sürede yapılan şey iyi olmazdı. Dolayısıyla ben 5 günde bitmesi gereken şey belki 1 yılda bitti. O süzgeçte kendi özgür irademle eserleri kattım albümlerime. Ki bazı albümlerimde öyle eserler vardır ki sadece kulağa hitap etmez. Az evvel size bahsettiğim sazendelere bir ufuk açmak adına yaptığım çalışmalardı. Dolayısıyla ben o ilk 3 albümümde gençlere bir kapı aralamak adına adeta metodik eserler kattım. Bu özgürlüğüm bana belki bugünleri getirdi diyebilirim. O nedenle çok mutluyum.
Evet, şimdi pek çok albümünüz var. Toplamda kaç albüm
15
oldu?
15 albüm Maşallah. Oldu ve son albüm çalışmamız da
evet.
Sözlü bir albüm.
Tam
biraz
ondan,
sürpriz yaptık.
Ondan bahsetmek için zaten evet. Aslında bu konuyu açtım. Bu albüm gerçekten emeklerinize sağlık sevgili dinleyicilerimiz. Sağ olsun Sayın Baktagir Geleceğin Şarkıları albümünü evet, evet. getirdi stüdyomuza. Göksel Baktagir, Nazire Savran ve Hüsamettin Elçi. Elçi.
Aslında 3 sanata gönlünü vermiş sanatkarın bir araya gelmesi, buluşmasıyla bu proje başladı. Bir tarafta bir iş adamı uzun zaman siyasette kendisini göstermiş ama biz kendisini şair yüreğiyle tanıdık. Çok derin sözler yazan bir büyüğümüz Hüsamettin Elçi. Diğer taraftan eskiden konservatuar öğrenciliği yıllarımızda, sonraki yıllarda Nazire Savran olarak çok kendisini gösteren çok değerli bir ses sanatkar dostumuz şimdi Nazire Yağız olarak affedersiniz. Yeni soy ismi Nazire Savran. Çok değerli bir sestir. Bekir Sıtkı Sezgin gibi çok duayen üstadlardan feyz almış, dersler almış önemli bir sanatçı. Biz Hüsamettin Elçi şairimizin o gönül sesiyle yazdığı şiirleri 2 bestekar olarak aynı zamanda besteledik. Neden Geleceğin Şarkıları? Çünkü aslında geleceğe biz kendi gönlümüzce bir mektup bırakmak istedik. Bugün icra etmeye doyamadığımız bazı eserler var ki onlar belki ömür boyu süreklilik arz edecek. Çünkü öyle estetik, o kadar geleceği taşımış ki bestekarlar. İnşallah biz de geleceğe taşıyabilmek ümidiyle, o kaygıyla, o sorumlulukla iç derinliği olan yeni besteler. Ama tabii ki bugünü yaşayan besteciler olarak bugünün anlayışını da katarak besteler oluşturduk. Yeni bestelere vesile oldu aslında bu albüm.
Ne iyi etmişsiniz. Ben şimdi 10 eser var. İsimlerini paylaşmak istiyorum dinleyicilerimizle. Evet. Son kez sana küsmem ki boşa değilmiş sevda. İnceden ince, gül hasta, halim, rıhtımda, gurbet, anne. Bu eserlerden hangisini dinleyicilerimize armağan edelim?
Aslında yurt dışından da bizi özellikle dinleyenler evet. var demiştiniz. Onlar için de olsun. Onlar gurbette zaman zaman buluşuyoruz. Gurbet çok farklı bir tema. Burada da Elçi Bey çok güzel yazmış. Ben de Hicaz makamında bestelemiştim. Bir de bestekarı da olduğum için ancak cesaret edebiliyorum. Sevgili Nazire'ye de vokal olarak eşlik etmiştim.
Aa,
yani bir düet buradan herkese yollamış olalım.
Peki, çok teşekkür ediyoruz. Biz de büyük bir keyifle dinliyoruz. Geleceğin şarkıları Gurbet.
Şu gönlü hasret dağında soldurma ömrümü hazan bağında
çileyi tattırıp şu genç çağımda içimde coşup da çağlama gurbet içimde coşup da çağlama gurbet içimde coşup da çağlama gurbet içimde coşup da çağlama gurbet içimde coşup da çağlama gurbet içimde coşup da çağlama gurbet
saçıma akları bağlama gurbet
içimde coşup da çağlama gurbet içimde coşup da çağlama gurbet içimde coşup da çağlama gurbet içimde coşup da çağlama gurbet.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Çok değerli konuğumuzla birlikteyiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Kanun Sanatçısı, bestekar Sayın Göksel Baktagir bizlerle birlikte. Birbirinden güzel eserler dinliyoruz. Çok hoş bir sohbet gerçekleştiriyoruz. İyi ki geldi. Şimdi eserleri var, albümleri var ama merak ettiğim bir nokta daha var. Siz özellikle Batı müziğiyle de Türk müziğini entegre eden, birbirine buluşturan çalışmalar da icra ediyorsunuz bildiğimiz kadarıyla.
Ben bundan çok büyük keyif alıyorum. Yani bir sanatçının, sanatkarın ufkunun çok geniş olması gerekir ki bugün Batı müziği gibi rüştünü ispatlamış önemli bir müzik türü var ve o müziğin çok değerli temsilcileri var. ve müzik akımları içerisinde artık bugün dünya müziği ölçeğinde değerlendirilecek çok sentez müzikler yapılmaya başlandı ki zaman zaman çok çeşitli festivallere biz de konuk olarak gidiyoruz. Orada bazen bir zenciyle tamamen farklı müzik türleriyle iç içe kendi müziğimizi oraya harmanlamaya çalışıyoruz. Burada benim çok daha fazla dikkat ettiğim şey şu. Mesela size bir örnek verebilirim. Azize Mustafa Zadeh diye değerli bir caz piyanisti vardır. Azerbaycanlıdır kendisi. Fakat onu dünya müziği, caz müziği içerisinde bir yere koyan şey kendi kültürünün tavrını piyanoya uyarlaması bırakmadığı için olmuştu.
Evet, yani aslında özünü, hissettiğini yansıtıyor.
Ben bunu tabii ki çok önemsiyorum. Kendi kültürümüzün renklerini katarak bir sentez oluşturma gayretiyle uzun yıllardan bu yana o gruplarla keyifli çalışmalar yapıyoruz. Bazen müthiş bir etkileşim olabiliyor. Günlük adını verdiğim mesela çok değerli bir albüm yapmıştım. Tamamen yaşadığımız hayattaki etkileşimlerin müzikal bir günlüğüydü benim için. Hani Allah bir daha yaşatmasın. İçinde Bosna vardı. New Orleans'ı gördük. Kısmet oldu. Orada cazın beşiği olarak bilinen bir yerde. Hanlarda turistlere yapılan müziği de izlediğim zaman caz esprisini hem seyrettim hem izledim. Oradaki klarnetçiyi hiç unutmuyorum, yaşlı bir adam. Onu adeta resimledim. New Orleans adlı bir eser besteledim.
Öyle mi?
Yani orada da solist Göksun Çavdar, klarnet icracısı. Flamenco Turca dedim. Hasan Cihat Örter'le bir düet oluşturdum. Erkan Oğur ağabeyimizin katıldığı İbov Perdesiz Yaylı gibi böyle bir... Ben çok keyif alıyorum çünkü besteci kimliğimde ki aslında ufku da biraz zorlamaya çalışıyorum. Ama bu bana keyif verdiği için. Yani ben çünkü bir, sizin de bahsettiğiniz gibi bağlı bulunduğum, 30 küsür yıldır bağlı bulunduğum Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği topluluğunda bizim misyonumuz 10. yüzyıldan başlayan bir repertuar, bize miras kalan o çok değerler üzerinde biz müziğimizi işliyoruz. O köklerden yıllardan bu yana beslenen bir icracı olarak ben zaten o zenginliğin üzerine bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama bir taraftan da bugünün de bir ritmi var. Dolayısıyla dert ediniyorum. Mesela Atlantis aklıma geldi. Atlantis kayıp uygarlık malum. O kayıp uygarlığı ben müzikal olarak nasıl besteleyebilirim derdine düştüğüm zaman hiç de bizim makamlarımız arasında olmayan bir perde ilave ettim. Farklı bir müzik oldu ama onu ben anlatmaya çalıştım kendi dilimce. Dolayısıyla o ufkunun da geniş olması çok çok önemli. Birçok icracının bu manada yere sağlam basan, tabii ki doğru temeller üzerinde hareket etmesi lazım ama ufkunu da genişletmesini öneririm birçok gencimize.
Çok haklısınız. Bu arada bildiğim kadarıyla bir de bir eseriniz Ermenice'ye çevrildi ve Ermeni asıllı bir sanatçı tarafından seslendirildi.
Evet. İlk önce de kıymetli sanatkar dostum Çiğdem Gürdal onu albüme dönüştürdü. Çok gönül sesi güzel bir dostumuz. Yıllar içerisinde bu ezgi hem enstrümantal hem de sözlü olarak gönüllere o kadar dokundu ki bana adeta hediye gibi birçok yerlerden bu eserin icrası yollandı. Sosyal medyalarda paylaşıldı. Sonra düşündüm. Dedim ki neden dünyanın bir aşk şarkısı olmasın bu?
Ama Çiğdem Gürdal'ın sesi zaten, evet, sesi zaten aşk dolu bir ses. Evet. İnanılmaz.
Sonrasında
bir ses.
Aynı melodi üzerine o temayı işleyen mesela Ermenice'yi Ermenistan'da kendisine yılın sanatçısı madalyası verdi. Sibil Pektorosoğlu okudu, klibe dönüştürdü. Lena Şamamyan, o da çok değerli bir sanatkardır. Onunla da değerli bir proje yaptık. O da Arapçasını okudu. Hedefimiz yani çok da tabii çiçeklendirmeden belki işte bir Fransızcası olabilir ise. Rumcası var, o da okunacak. Yani biz aslında kendi gönlümüzce dünyaya bir aşk şarkısını hediye etmek istiyoruz. Ama tabii ki ilk göz ağrımız Türkçe formatı. Sizin aracılığınızda Çiğdem Gürdal'dan aslında dinletebilsek keşke.
Neden olmasın
ne
tabii
kadar
ki.
Güzel olur değil mi?
Şimdi Yalnız Sen bu eserimizin ismi de Çiğdem Gürdal'ın o inanılmaz sesinden bu eseri o zaman dinleyicilerimize armağan edelim.
Çok sağ olun.
Thank you.
hasret, yorgun oldum. Bu aşkına yanıyor, eriyor kalbim. Gönlüm yaralı, bahtım karalı, derman sensin, yalnız sen. Aşkın şarkısı oldun, her hece can kattın yalnız ömrüme. Sensiz olamam, sensiz yapamam, bir tek sen derman gönlüme. Hasret, yorgun oldum. Bu aşkına yanıyor, eriyor kalbim. Gönlüm yaralı, bahtım karalı, dermanım sensin, yalnız sen.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Yalnız Seni Çiğdem Gürdal'ın o eşsiz sesinden dinledik. Değerli bestekarımız Göksel Baktagir'in tabii ki o maharetli ellerinden dökülen o inanılmaz eseri sizlerle paylaştık. Yavaş yavaş süremizin de aslında sonlarına geldik. Çok çok güzel bir programdı bizler için. Ama açıkçası biraz ailenizi kıskandım. Diyeceksiniz ki neden? O kadar güzel besteler yapıyorsunuz, evet, ki ve biliyorum ailenize de beste yapıyorsunuz,
çok, çok,
kızlarınıza.
Çok çok ilham kaynaklarım, eşim, ailem,
eşiniz,
hepsi.
Hepsine selam gönderelim bu vesileyle.
Sağ olun, eksik
olmayın. Ve kızınıza bestelediğiniz bir eseri biliyorum ve gerçekten çok anlamlı, çok duygulu.
Evet, son o olarak... benim kartanem, bizim kartanemiz ailemizin.
Programımızı kapatırken.
Kızıma. O zaman şimdi programın hani süresini düşünürsek çok kısa bir pasaj, duygularımı kızıma aktarmaya çalıştığım Kartanemi şan bölümünden gireyim bir parça.
Lütfen.
Aşkımın ilk baharı, taptaze çiçeğimsin. Sen can suyum, kartanemsin. Çünkü bu aşk tertemiz, saf gönülden. Ömür boyu sürecek bilirim, yaşarım yürekten. Kartanem, muhtanem, aşkım, seni candan seviyorum. Sen cennetten bir armağan, seni sevmeye doyamıyorum.
Ağzınıza sağlık. Ay,
dilimin döndüğü için.
O kadar güzeldi ki Cansu Hanım Efendi'ye de lütfen sevgilerimizi iletin.
Sağ olun,
iletin.
Çok teşekkür. Onlar bizim ilhamımız. onların yaşamı inşallah çok daha güzel olsun. Sağlıkla, İnşallah. Mutlulukla, topluma yararlı evlatlar olsun inşallah.
İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Baktagir. Bugün bizimle olduğunuz için, bu güzel eserleri bizlerle paylaştığınız, dinleyicilerimize sesinizi TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM aracılığıyla ulaştırdığınız için.
Ben de çok çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun, var olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar. Güzel bir müzik ziyafetiyle sizlere bugün bir saati dolu dolu yaşatmaya çalıştık. İnşallah başarabilmişizdir. Sürçülisan ettiysek affola. Değerli konuğumuz Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Kanun Sanatçısı Bestekar Göksel Baktagir'di. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz bizimle olduğu için ve musikinin o eşsiz dünyasında, eşsiz güzelliğinde bizi harika bir yolculuğa çıkardığı için. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve mikrofonda ben Sezin Zor. Sizlere güzel bir gün diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Hayatın Sesleri.